Ayrım 8, sayfa numarası 110. Modern dönemde insan ile realite, insan ile devlet, insan ile iktidar odakları arasındaki ilişkileri anlamakta, klasik amme hukuku kitaplarından söylenenlerin yetersizliğini aşmamızda, Ernst Mandel'in dedektif öykülerinin tarihini konu edinmiş gibi görünen Hoş Cinayet kitabı neyse, bence Güneli Gün'ün Bağdat Yollarındası da yanılsamalarımızın nasıl üretildiğini, nasıl özümsetildiğini anlamamızda o. Güneli Gün'ün masallar kitabının neden gerçekten bir roman olduğunu iyice anlamak isteyenlerin, Mandel'in kitabı ile Güneli Gün'ün kitabını eş zamanlı okumalarının çok ilginç olacağını sanıyorum. Öykü ya da roman yazarı olmak isteyenlerin bu tür yöntemlere yönelmeleri ne kadar iyi olacaktır. Romancının, öykü yazarının realiteye tepkimeci bir yanıt vermeyi yazarlık saymasındaki aldanımı anlamanın kısa yolu da bu tür yöntemlerle yapılan okumalar sanıyorum. İlgilenecek olanlar Mandel'in Hoş Cinayet Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi başlıklı kitabının 13. ve 14. bölümlerinden başlayabilirler eş zamanlı okumaya. Gösteri sayı 158, Ocak 1994. Dünyanın küreselleşmesi ve olası kimliklerimiz. Kendi içinde bütünleşmiş bir Avrupa ya da küreselleşmiş bir dünya karşısında Türkiye gibi gelişmesini tamamlayamamış ülkelerde ulusal kimliğin korunup korunamayacağı, Avrupa'nın bütünleşmesini gerçekleştirmesi ya da dünyanın ileri düzeyde bir küreselleşmeye varması durumunda bu oluşumların dışında kalınıp kalınmayacağı, bu oluşumların dışında kalmanın mı, bu oluşumlara katılmanın mı gerektiği son yıllarda tartışılan ama pek açıklığa kavuşmayan konulardan biri. Konunun sürekli tartışılması ama açıklığa kavuşturulamaması bence tartışmaya katılanların işin ekonomik, kültürel ve siyasal boyutlarını birlikte hesaba katacak bir yöntem geliştirememiş olmalarından ileri geliyor. Örneğin Amerika'nın ihraç ettiği Dallas dizisinin kültürel kimlik değişimindeki etkileri üzerine araştırma yapanların bir bölümü, düz ayak bir yaklaşımla Amerikan dizilerinden izleyicilere hangi kültürel değerler şırınga edilirse bu kültürel değerlerin aynen benimseneceğini ileri sürmektedirler. Bu görüş, Dallas'ın izlenme aşamasında farklı seyirci-izleyici kitlelerinin iletinin açımlanmasındaki kendi etnik, ulusal, kişisel deneyim birikimlerini, kendi tarihlerini hiç hesaba katmamaktadır. Başka bir deyişle bu görüş, Dallas'ta savunulan yükselen değerler denen yarışma etiğine dayalı ve parayı her şeyi meşrulaştıran bir üst değer sayan hayat anlayışını izleyicilerin algılayıp benimsemesi için Amerika dışındaki toplumların ekonomik gelişme sürecinin ve hayat anlayışının ABD ile yakın düzeyde olması gerektiğini, kültürel ve toplumsal çözülme ve yeniden yapılanmanın başlamış olması gerektiğini fazlası ile hafife almış olmaktadır. İkinci bir yaklaşımı benimseyen iletişimciler ya da kültür sosyologları ise Dallas'ı Amerika dışı ülkelerde izleyenlerin bu diziyi eğlenmek için izlediklerini, bu nedenle de bu ülkelerdeki insanların ulusal kimlikleri üzerinde bir değişikliğe yol açmayacağını ileri sürmektedir. Bu görüştekiler ise algılama, öğrenme, akılda tutma, tutum değişikliğine uğrama süreçlerinin nasıl iç içe yaşanan süreçler olduğunu es geçmektedir. Öğrenmeye ve tutum değişikliğine yol açmayan ayrı bir eğlence izleyiciliği, paternin olabileceği gibi yanıltıcı bir yaklaşımdadır. Ayrıca özellikle TV programlarında alımlamadaki açımlamanın en sıradan izleyici için bile çok katmanlı bir açımlama olabileceğini unutmuş görünmektedirler. İyi insan, kötü insan, akıllı insan, aptal insan, okumuş ama zengin olmayan insan, pek okumamış ama etrafındakilere her dediğini yaptırabilen kurnaz insan, seven kadın, fethan kadın ve bunun gibi zıt tiplemelerin ve bunların yaşadığı serüvenlerin oluşturduğu gerilim dizilerin izlenirliğini sağlamaya yararken dipten kurnaz azlığın, paraya ve aşka erişmek için arkadaşına kazık atabilmenin, yalan ve dolanın, acımasızlığın, yüzsüzlüğün ve onursuzlaşmanın savunulmasıyla, meşrulaştırılmasıyla modern kapitalizmin insanı insanın kurdu kılmak isteyen yükselen değerlerinin aşılanabildiğini fark etmez gözükmektedirler. Bu ikinci görüştekiler, öğretilen bu değerlerin ilk anda hemen tutum değişikliğine yol açmasalar bile izleyicilerin toplumsal, ekonomik ve siyasal ortamları değiştiğinde izlemede oluşan retention, akılda kalma olgusu sayesinde öğrenilmişliği sürmekte olan bu yükselen değerlerin kolayca benimsenebileceğini göz ardı etmektedirler. Kuşkusuz bu zaman içinde yaşanan tutum değişikliği medyanın TV'deki Dallas'ın etkisinin direkt ve anında olmayan fakat bir sarkıtın oluşumu gibi süreç içinde biçimlenen ve Dallas dizisini yapıp ihraç edenlerin belirlemelerin dışındaki reletmenlerin oluşumunun tamamlanması ile gerçekleşebilen bir etkidir. Kaldı ki Dallas dizisindeki para ilişkilerini, toplumsal iktidar ilişkilerini, insanlar arasındaki aşk ve seks ilişkilerini başka davranış kalıpları içinde seyretmekte ABD dışındaki ülkelerin insanlarına birçok yönden özendirildikleri Amerikan hayat tarzının edindiği meşruiyete dayanan bir meşruiyet sağlamaktadır. Diyelim, paranın üstün değer olduğu kabullenildiğinde paranın haysiyet ve namus arızalarını da tamir edebileceği düşünülmeye başlanacaktır. Bunun ardından dostluk, akrabalık, kadın erkek ilişkileri ile ilgili temel değerlerin hiyerarşisinde yeni bir yapılanma başlayacaktır. İşin bu yanı aslında daha 1940'larda 1950'lerde Nazi Almanya'sına karşı savaş sırasındaki propaganda çalışmaları üzerinde çalışan ilk iletişim kuramcılarının incelemelerinde bile ortaya konulmuş, açıklanmış bulunmaktadır. Amerikan dizilerinin az gelişmiş ülkelerde ya da Avrupa ülkelerinde izlenmesi sırasında kültürel kimlikte değişikliğe neden olamayacağını ileri sürenler bu nedenle eleştirileri açık bir görüşü savunmuş olmaktadırlar. Medyanın etkileri konusunda bu iki yaklaşıma ilişkin söylediklerimizin ışığında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından bugünün medya dünyasında durumun ne olabileceğini tartışmak için önce kültürel kimlik denen olgunun tarih içinde geçirdiği değişiklikleri kabilesel kimlik, dine dayalı ortak kimlik, ulus olgusuna dayalı ortak kimlik ve bunun gibi ve bunların oluşumunu ele almak gerekiyor. Daha sonra da günümüzün medya dünyasındaki farklı gelişme düzeylerinde toplumlar arasındaki iletişim süreçlerinin bu toplumlar arasında karşılıklı bir kültürel etkileşime mi yoksa gelişme düzeyleri geri olanlarda ileri olanların büyük ölçüde belirleyebileceği tek yanlı bir kültürel değişime mi yol açabileceği konusunu düşünmek gerekiyor. Kuşkusuz her iki konuyu değerlendirmek için de toplumların hayatında kültürün işlevini, dünyaya gelen insanın içinde doğduğu toplumun kültürünü kazanmasını, sosyalizasyon ve yetişmeye başladıktan sonra da kendi kültürünün dışındaki başka kültürleri dolaysız yollarla ya da medya gibi iletişimler aracılığıyla dolaylı olarak öğrenmesini, acculturation, medya aracılığıyla dünyayı tanımanın ağırlık kazandığı günümüzde bunun kültürel bir emperyalizme yol açıp açmayacağını, medyanın kültürel bir emperyalizme yol açabileceğini varsaydığımızda ise alımlama aşamasındaki az gelişmiş ülke insanların medya tekerlerinin ürünlerine yönelmesini, bu ürünlere ilgi göstermelerindeki motivasyonları neden olan, sağlayan ve gitgide global ölçekte yaşanan modernleşme sürecinin bu işteki rolünü düşünmemiz gerekiyor. Nedir kültürel kimlik denen şey? Kültürel kimlik, insanın somut toplumsal konumu gereği farklılaştırılmış bulunduğu, efendi-köle ilişkisi içinde yaşatıldığı toplum hayatına geçişten itibaren başka insanlarla kendisini özdeş sayabilmesini sağlayan, efendi-köle ilişkisini gözden saklayıp aynı sitenin yurttaşı olma özdeşleşmesi ile eşitsizliği temel almış toplumsal sistemlerin içinde tutunum, cohesion sağlayan bir yapıntıdır. Bu yapıntı, efendi-köle ilişkisini kendisine temel almış bulunan bütün sosyal sistemlerde değişik kurumsal düzenlemelerle oluşturulmuş aile, tapınak, okul, kışla, hapishane, kitle basını ve modern medya aracılığıyla şekillendirilir, sunulur, öğretilir. Köle olan sıradan insanın efendi olan insanla bir üst kimliği paylaşması bir yanılsamadır ama bu yanılsama köle olanın köleliğini yaşamasını kolaylaştırır ve köleliğini yaşarken katlandığı horlanmışlığı acıları hafifletir. Bu nedenle, köle konumundaki insan bir yandan köle statüsünde olduğunun bilincini taşırken bir yandan da hemşerilik gibi yatay konumsal yakınlık kazanma ile elde edilen hükümdar ya da yöneticinin adamı olma gibi duygusal özdeşlikleri, yurttaşlık, insan kardeşliği gibi ortak kimlik yapıntılarını gönüllü olarak benimsemeye yönelir. Bunun böyle olmasında en büyük etmen köle olan insanın bugünden yarına ekmeğini kazandığı yerin, efendi olanın sahiplendiği, kurduğu, sürdürmeye özen gösterdiği var olan toplumsal sistem olmasıdır. Bu toplumsal sistemin içinde yer almış olmak yalnızca efendi konumunda olan insan için değil, köle konumundaki insan için de barbarların arasında yaşayan biri olmamayı sağlar. İçinde yaşanan toplumsal sistemi değiştirmeye kalkışacak olanlara ilk direnenlerin çoğu zaman efendi konumundakilerinden de önce bu köle konumundakiler, günümüzün alt orta sınıfları, modernleşmenin ve kapitalizmin rasyonelleşmesini daha alt konumlara ittiği kesimlerin insanları olması, bu insanların sistem içindeki marjinal konumlarını riske atmak istemeyecek kadar alt düzeyde bir hayattan başkasına sahip olma şansından yoksun bırakılmaları nedeniyledir. Milli piyangolar, tutolar, güzellik yarışmaları ya da henüz meşrulaşmamış yollardan yükselme dışında bugünden yarına gündelik ekmeğini bile zor bela kazanabilen bu kesimdekiler için var olan toplumsal sistemdeki çalkantılar, bu çalkantılar belirli bir süre sonra daha adil bir toplumsal sisteme kavuşmaya yarayacak olsa bile, tehlikeli ve yüksek maliyetli gözüken şeylerdir. Uzunca bir süre sonraki daha iyi geleceği düşünebilmek, isteyebilmek, böyle bir gelecek için yola çıkanlara katılabilmek, yaşanan günde de belirli bir maddi ve kültürel düzeye gelmiş olmayı gerektirmektedir. Köle statüsünde olanlar için bütün bir insan tarihi boyunca başkaldırma bu nedenle zor olmuştur. Bu nedenle tarih boyunca görülen odur ki, köle kesimindeki insanlar bir yandan köleliğin acılarını yaşarken bir yandan da efendilerine hayran olmakta, onların açtığı savaşlara coşkuyla katılmakta, onların büyüklüklerini kendi büyüklükleri saymaktadırlar. Amarcord filminde rejimin transatlantine kasabalıların duyduğu hayranlık gibi. Kültürel kimlik tarih boyunca nasıl değişti? İlkel insan yaya olarak yola çıktığında birkaç gün içinde dolaşıp kabilesine dönebileceği çok küçük bir coğrafya içinde yaşamaktaydı. Yerleşik hayat, nişastalı yiyeceklerle proteinli yiyeceklerin, suyun ve tuzun tedarikinin düzenliliğe kavuşmasını sağlayacak çok şanslı bölgelerde başlayabilmiştir. Diğer bölgelerde ise bu nedenle göçerlik yakın dönemlere kadar sürmüştür. Ta ki beyazların uygarlığı ile karşılaşıp onların tarihine eklemlenene dek. İlkellerin dünyasında teknikler, teknoloji basitti, yetersizdi. En gelişkin teknik alet insan bedeniydi. Bu nedenle kabile hayatında her insan önemliydi. Düşman kabilelerin saldırılarına karşı özenle ve eşit duyarlılıkla korunması gereken biriydi kabilenin her üyesi. Kabile hayatında bu nedenle eşitlik ilişkileri gerekiyordu. En önemli teknik alet olan insanın, kabilenin varlığını sürdürmesine en üst derecede katkıda bulunması için kendisiyle diğer kabile üyeleri arasında kurumlaşmasına izin verilmiş bir farklılaşmanın olmaması gerekmekteydi. Karadaki ya da deniz göldeki avlarda şansı daha iyi olanların kabilenin diğer üyelerinden daha çok postu, tuzlanmış balığı ve bebeği olduğunda bunun kalıcı bir farklılaşmaya yol açmaması için yılın belirli günleri boyunca süren şenlikli toplantılarda bu fazla postlar, yiyecekler, içecekler birlikte tüketilmekteydi. Tüketilemeyenler de yakılarak yok edilmekteydi. Potlatch denen bu törense etkinliklerin amacı kabile üyeleri arasındaki farklılaşmanın kurumlaşmasına ve böylece üyeler arasındaki eşitliği bozacak iktidar farklılaşmasına doğru evrimlenmesine engel olmaktı. Topluluk içinde tutunumun yoğunluğu aracılığıyla teknik geriliğin yetersizliklerini, verimliliği, iradesi geliştirilmiş insan faktörüyle alt edebilme olanağının yitirilmesine meydan vermemekti. İş bölümünün var olduğu, ancak iş bölümünün kurumlaşmış rol farklılaşmalarına, servet ve iktidar farklılaşmalarına yol açmasına izin verilmediği bu ilkel topluluk hayatında insanların tek kimliği kabilesinin totemini ifade eden kimlikleriydi. Bu kimliğin ortak bir kimlik oluşu bir aldanım da oluşturmuyordu. Çünkü ortak kimlik varlık sürdürme olanaklarının paylaşılmasındaki ortaklıktan kaynaklanmaktaydı. Varlık sürdürme için gerekenlerin sağlanması da ortak ve eşitçe paylaşılmış, yüklenilmiş emekle, sabırla, kahırla elde edilmekteydi. Kölenin, özel mülkiyetin, hane mülkiyetinin, büyük hanelerin, patriarklarından güçlü olanlarının kral oluşunun ardından bu ilkel hayatın gerçekliği olan ortak kimlik yerine farklılaşmaların artık kurumlaşabildiği yeni hayatın insanlarını birbirlerinden farklılaşmış olduklarını unutturmayı, bu gerçeği göz ardı etmeye başlayan düzmece ortak kimlikler ortaya çıkmıştır. Yoksulların, zenginlerin, kölelerin hep birlikte oluşturduğu köleci topluma geçişten itibaren günümüze kadarki bütün toplumlarda iç tutunumu, kohesyon sağlamak için yoksulla zengine, köleleştirilmiş olan ile köle sahibine aynı İsa kardeşliği ortak kimliği içinde tasarlatmaya amaçlayan aldanımların türetilmesi gerekmiştir. Köleci toplumdan sonraki değişik toplumsal formasyonlarda Marx'ın söylediği gibi emeğin istihdam biçiminde değişiklikler olmuşsa da birbirini izleyen değişik toplumsal formasyonlardaki temel insanlar arası ilişki hep efendi-köle ilişkisidir. Temeldeki bu efendi-köle ilişkisini gözlerden saklamak için de ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan gitgide birbirinden farklılaşıp uzak düşen toplumsal kesimlerden insanlara gitgide daha yoğun bir aldanım sağlayan, gitgide soyutlaşan ortak kimlikler oluşturmak gerekmiştir. İsa kardeşliği Orta Çağ'ın kilise devleti zamanının icadıydı. Milli monarşilerin Katolik Kilisesi ile savaşımları başladığında ise şu ya da bu milletin üyesi olma ortak kimliği icat edilmiştir. Yakın dönemde ise Soğuk Savaş yıllarının ünlü Demir Perde ve Hür Dünya üyesi olma ortak kimlikleri çıkmıştır ortaya. Bu yakın zamanların ortak kimlikleri, gelişme düzeyleri farklı ülkelerdeki insanların, milletlerin kendi yerel kimliklerinin saklayamadığı farklılıkları saklamaya yaramıştır. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler ile geri kalmış ya da göreceli olarak geri durumdaki ülkeler arasındaki ticarette eşitsiz mübadele, bugün bu ülkelerin gerçekten nasıl bir ilişki içinde olduklarını gözlerden saklanamayacak duruma getirmiştir. Kuzeyli güneyli ülkeler farklılığından açıkça söz edilmesi bunu göstermektedir. Gelişme düzeyi farklı, geriye yönsemeli milliyetçilik, köktencilik. Soğuk Savaş yıllarında geçerlilik kazanan Hür Dünya üyeliği, ortak kimliği günümüzde geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. Almanya'daki işsizlik diğer batılı gelişmiş ülkelerdekine oranla oldukça düşük olduğu halde, bu ülkedeki az gelişmiş ülkelerden gelme işçilere, küçük işlerde çalışan girişimcilere karşı gelişen tepkilere baktığımızda da bunu görüyoruz. Almanya'da yaşayan yabancı etnik kökenli göçmen işçiler ya da yerleşmiş işçiler arasında giderek yaygınlaşan geriye yönsemeli milliyetçiliğe ve köktenci dinsel akımlara baktığımızda da bu durum açıkça görülmektedir. Aynı demokrasi dünyasının ya da aynı hür dünya topluluğunun üyesi olma ortak kimliğinin yerine şimdi dışlama, husumet, etnosantrik, geriye yönsemeli dinsel ya da dinsel olmayan içerikli duygu ve düşünceleri dayalı hareketler ağırlık kazanmaktadır. Daha dar ölçekli ortak kimliklere geçilmektedir. Bu hareketler gelişmiş ülkeler olan Almanya'daki, Hollanda'daki, Belçika'daki sıradan insan açısından da adı geçen ülkelere iş bulmak, para kazanmak ve günün birinde kendi ülkesine dönmek düşüncesiyle gelen ve dönen ya da dönemeyen sıradan insanlar açısından da dünyanın yeni biçimlenmesine karşı gösterilen yanlış ve bilinçsiz bir tepki niteliğindedir. Sermayenin en gelişmeci, progresif kesimi olan ABD odaklı ülkeler topluluğu ile bunun karşısındaki Japonya odaklı Pasifik topluluğu ve bu ikisi arasında derlenip toparlanmak isteyen Avrupa odaklı kesim arasında bugün henüz devam eden çelişki ve çatışmalara rağmen dünya, uluslararası ölçekte ve sermayenin kendi rasyonelinin gösterdiği doğrultuda yeniden yapılanmaktadır. Sermaye bu rasyonelini hayata uygulayıp aktarmaya 19. yüzyılda başladığında toplumlarda o güne dek sürmekte olan hemşerilik, akrabalık, kısımlık, aile gibi kimlik oluşturucu ilişki biçimleri tahribe başlamıştı. Yeni rasyonelini topluma uygulayabilmek için Marx'ın Yahudi sorununda belirttiği gibi kendi rasyoneline direbilecek olan bu mevcut insanlar arası özdeşleşme biçimlerine son vermesi gerekmiştir. Çünkü sermayenin modern sanayi kapitalizmi toplumunun gerektirdiği yeni insan tipini yaratabilmesi için insanların bu eski kimlik oluşturucu ortam ve kurumlarını zayıflatıp yok etmesi gerekmekteydi. Bunları tam olarak yok etmese de eski günlerdeki önemlerinin azaltılması, işlevlerinin başka modern kurumsal ilişki biçimlerine devredilmesi bu amaçla gerçekleştirilmiştir. Okulların, çocuk yuvalarının, adliyenin, merkezi bürokrasinin ortaya çıkışı bununla bağlantılıdır. Bugün de çeşitli ülkelerdeki Balkanlaşma eğilim ve hareketlerinin sermayenin en gelişmiş olduğu ülkeler ve bu ülkelerdeki gelişmeci sermaye odakları tarafından desteklenmesi bu duruma benzemektedir. Gelişmiş ülkelerde finans sermaye, sermayenin en gelişmeci kesimi ve motor gücü olmuştur. Sermayenin bu bölümü ulusal kimlik merakını çoktan terk etmiştir. Dünyayı ulusal sınırları çözüp dağıtarak yeniden kendi gelecek projeksiyonuna göre biçimlendirmek istemektedir. Kuşkusuz bunu yaparken kendi ülkesindeki diğer geleneksel sayılabilecek sermaye kesimlerinin direnciyle de karşılaşmaktadır. Ne var ki dünyamızın biçimlenmesini belirlemekte bu kesimin önemi ve geleneksel sermaye kesimleri üzerindeki egemenliği onları sömürme yetisi artmaktadır. Bu durum küreselleşen bir dünya oluşumu hızlanıp derinleştikçe Türkiye gibi çevre kapitalist ülkelerde de görülmektedir. Dış borç yükü altında ezilen, ülkeler arası ticarette eşitsiz mübadele olgusundan hep zarar gören ve içerideki toplumsal egemenlik yapısı değişmedikçe enflasyondan kurtulması olanaksız görünen bu ülkelerde siyasal hayatta bile finansal sermayenin nüfuzu artmaya başlamıştır. Sermayenin kendi içinde bu gelişmeci sermaye ve tutucu geleneksel sermaye kesimleri arasındaki çıkar zıtlıkları gelişmiş ülke toplumlarında da geri kalmış toplumlarda da kültür hayatında birbirine çok aykırı görünümlerde eğilim, akım ve hareketlere neden olmaktadır. Bu nedenledir ki siyasal hayatta bundan 10 yıl, 20 yıl öncesine kadar sol, merkez, sağ farklılaşması yerine merkezde toplanan ancak temsil ettiği sermaye kesimlerinin karşılığını oluşturan toplumsal hayat alanları itibariyle terkiplerinde Şöyle ya da böyle farklılıklar olan yeni yeni siyasal hareketler ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanlar da bir yandan diyelim ki küçük esnaf, geçmişe yönsemeli tutucu hareketlere yakınlık duymakla birlikte erkek çocuğunu hatta kız çocuğunu kolej sınavlarına hazırlamaya çalışmakta. Bu arada kızına gerekirse başörtüsü giydirmekte, bir yandan da bankadaki işlerini yürütebilmek için banka müdürüyle ilişkisine daha modern hayat pratiklerini benimser gözükmek zorunda kalmaktadır. Dahası modern toplumların diğer kesimlerindeki insanlarda olduğu gibi böyle esnaf kesiminden bir insan da çelişkin değerleri birlikte barındıran bir kişilik yapısı edinmektedir. Öte yandan böyle çelişkin değerlere kendini açan bu kişilik yapısındaki insanlar belirli bir olayda davranışının tek bir boyutuyla ilerici bir tavır bile takınmaktadır. Esnafı yok eden büyük sermayenin tekelci eğilimlerinin yasalar yoluyla dengelenmesi gibi bir isteği tüketici dernekleri ve sendikalarla birlikte dile getirmekte, savunmaktadırlar. Fakat başka bir olayda Türkiye Cumhuriyetler'deki petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevki gibi romantik ve geriye yönsemeli siyasal programlar öneren hareketlere yandaş olma eğilimi göstermekte, esnafı yok eden büyük sermaye getiren dış gelişmiş yabancı ülkeleri karşı duyduğu husumet ve korkuyu Adriyatik'ten Çin'e kadar Türkiye düşüyle dengelemeye mecbur kalmaktadırlar ve böyle bir hayatı sürdürürken yaşadığı şokları dengelemek için de milliyetçi ya da fundamentalist dini görünümlü ya da dinsel temelli etnosantrik kurulu bir topluluğa, millete, kavme ve bunun gibi bağlı bulunmaktan doğan ilkel duygu siyasal hareketlere katılmaktadırlar. Bu yeni alt kültür adacıkları ile olan bağlantılarını dışa vurmak içinse kılık kıyafetini değiştirmekte, eşini dostunu selamlama tarzını değiştirmekte, kimi zaman esas etkinliğinin batıdan geldiğini anladığı modernleşme süreci karşısında aynı tepkiyi gösteren alt kültür adacığındaki diğer üyelerle birlikte metropollerin çevresinde etrafı kentin diğer insanlarından yalıtılmış banliyöler inşa etmektedirler. Kuşkusuz bunların en kurnazları, diğer saf olanları sürekli müşteri taban olarak kullanmaktadır. Okumuşlukla gelinen mesleklerdeki insanlar, uzmanlar, entelektüeller ve siyaset adamları da buna benzer çelişkiler yaşamaktadır. Serbest meslek sahipleri diş macunu gibi ürünlerde uygulanan fiyat ve ambalaj farklılaştırımı ile değişik müşteri kitlelerine seslenebilme yöntemine benzer bir yöntem kullanarak bir avukat ya da bir diş hekimi olarak müşterisini arttırmak, rakiplerinden ayrı bir hizmet erbabı imajı yaratabilmek için bu geriye yönsemeli akım ya da hareketlerin üyesi gibi görünmektedirler. Bazı bilim adamları ve siyaset adamları ise ortada şimdilik büyük bir toplumsal alt üst oluş yaşanmadığı için Coca-Cola ile her şey iyi gider diyerek Doğu Batı sentezciliği ya da İslam modernliğe karşı değildir, Katolikliğin yenilenmesi gibi aslı esası olmayan görüşlerle toplumun her kesimine mavi boncuk dağıtıp kıçlarının altındaki koltuğu sağlama almaya ya da iktidarına siyasal taban oluşturmaya çalışmakta, iyi niyetli kimi aydınlar ise Bektaşiler gibi bu da geçer yahu demektedir.